Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah, gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 30 Haban 1401, Hicri Gamer'e 26 Rebiüsani 1444 ve Miladi Takvim'le 21 Kasım 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vatasya Gelişmeleri ve İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmak isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Katar'da Dünya Kupası Besmele ile başladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi isyancıları ve teröristleri desteklemenin Amerika ve Batı'nın çıkarını olmadığını söyledi. İran, Irak'ın kuzeyindeki terör üslerini füzeyle vurdu. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi 4. kez İran Dışişleri Bakanı'na çağrıldı. Kasım Kumi, terör tehditlerini önlemek için Afganistan'la bir güvenlik ve bilgi alışverişi komitesinin kurulması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Avrupa'nın Rusya'ya karşı tutumunu eleştirdi. Gaziantep'e Suriye'den atılan 4 roket mermisi düştü. Kazakistan'da Tokayev, Cumhurbaşkanlığı seçimine açık ara önde götürüyor. Şimdi haberler.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni görkemli bir sahne şovuyla icra edildi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani törenin açılış konuşmasına Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladı. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış seremonisi görkemli bir törenle gerçekleşti. Açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Tribünleri dolduran binlerce taraftar da bu coşkuya ortak oldu.
İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyit Hamis Seccadi, İran Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldığı sırada oyuncular ve teknik heyet üyeleriyle bir araya geldi ve onlarla sohbet etti. Seyit Hamis Seccadi, İran Milli Futbol Takımı'nın baş antrenörü Kiros ile yaptığı görüşmede kendilerine emekleri için teşekkür etti ve bugün İngiltere ile oynanacak maçta başarılar diledi. İran Spor ve Gençlik Bakanı, 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak ve İran milli takımının maçlarını izlemek için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i isyancıları ve teröristleri desteklemenin Amerikalıların ve Batılı ülkelerin çıkarına olmadığını belirtti. Diplomatik ve yasal yollarla İran dışından tasarlanan ve sürdürülen fitneleri etkisiz hale getirmek ve bunlarla mücadele etmek için gerekli önlemlerin alınmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Reis'i dün kabine toplantısında İslam devriminin yaraladığı düşmanın güvenlik ekonomiyi vurarak ülkenin ilerleyişini bozmak için birleşik bir savaş planladığını belirtti. Yürütme organlarının halka daha fazla ve daha iyi hizmet vermek için iki katına çıkan çabalarına ek olarak güvenlik, kolluk ve yargı organlarına da halkın güvenliğini ve korunmasını sağlamak için büyük bir sorumluluk düşüyor diyen Cumhurbaşkanı Reisi, Amerika, Fransa ve diğer birçok Avrupa ülkesinin teröre ve isyancı unsurlara açık desteğine atıfta bulundu ve terörü desteklemenin kesinlikle onların çıkarlarına olmayacak konusunda uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi isyancıların çocuk, kadın, erkek ve güvenlik görevlilerini şehit etmesine tepki gösterirken şunları kaydetti. Sorumlu kurumların isyancılara karşı hukuka uygun kararlı adımlar atması, teröristlerin ve isyancıların insanların can ve mallarına zarar vermesini önlemesi, herkesin ivedilikle yerine getirmesi gereken arzusudur. Cumhurbaşkanı, düşmanın propaganda saldırısına da atıfta bulunarak son olaylara ilişkin asılsız haberler ve yanlış anlatımlarla İslam nizamına karşı algı yaratarak medya ve ilgili kurumlardan akıllı, şeffaf, doğru ve zamanında bilgi alınması gerektiğini vurguladı.
İran'ın İsfahan kentinde güvenliği savunan şehitlerin cenaze merasimi dün halkın büyük kesiminin katılımıyla düzenlendi. 16 Kasım 2022 akşamı İsfahan'da iki motosikletinin güvenlik görevlilerine düzenlediği terör saldırısının ardından güvenlik güçlerinden 3 kişi şehit olmuş, 1 kişi de yaralanmıştı. İsfahan vilayeti devrim muhafaza yetkililerinden Ruhullah Hekimi Fert yaptığı açıklamada İsfahan vilayetinde güvenlik görevlilerine saldıran teröristlerin ise tutuklandığını bildirdi.
Tahran'da Settarhan Caddesi'ndeki ayaklanmalar sırasında soğuk silahlı vatandaşları terörize eden bir kişi idam cezasına çarptırıldı. Yargı kurumunun medya merkezine göre Tahran'da Settarhan Caddesi'ndeki son olaylar sırasında elinde soğuk bir silahla sokağı kapatmaya çalışan arabaları durduran ve halka güvensizlik yaratan bir kişi daha sonra milis güvenlik güçleriyle çatışmıştı ve söz konusu kişi milislerden birini yaralamak, yoldan geçenleri ve vatandaşları korkutmaktan dolayı idam cezasına çarptırıldı. Tahran Devrim Mahkemesi'nin hazırladığı iddianameye göre bu kişi öldürmek kastıyla soğuk silah çekmişti. Ve teröre yol açmak, vatandaşları özgürlük ve güvenliklerinden yoksun bırakmak ve bölgede güvensizlik yaratmak, düzeni ve güvenliği bozmak suçuyla idam cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde Tahran'da cinayet işleyen, silah çeken veya cadde ve sokakları kapatan ve halk arasında korku ve güvensizlik yaratan 5 isyancı da devrim mahkemesinde idam cezasına çarptırıldı. Tüm bu sanıklar için verilen cezalar Yargıtay'da temyiz edilebilir.
Haber kaynakları İran'ın Irak'ın Kürdistan bölgesindeki ayrılıkçı terör gruplarının karargahlarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. El Alem kanalına göre bu sabah Irak Kürdistan bölgesine bağlı Kuysancak'ta Kürdistan Demokrat Partisi'nin karargahına 4 roket isabet etti. Aynı saatlerde Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Zergoiz ve Panakore bölgelerindeki Komela grubunun karargahına ise İHA'lı saldırı düzenlendi. Ayrıca Kürdistan bölgesindeki Baharka köyü yakınlarındaki Canikan'da İran Kürdistan Demokratları Partisi'nin kampı hedef alındı. Sabirin News Telegram kanalı drone ve füze saldırılarıyla eş zamanlı olarak Erbil'deki Amerikan konsolosunda alarmın çaldığını bildirdi. Irak Kürdistan'da bazı yerel kaynaklar bu sabah meydana gelen saldırılar sonucunda şu ana kadar Kürdistan Demokrat Partisi ve Komelazi'ye bağlı 26 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara kuvvetlerine bağlı Seyyid-i Şühede Hamza karargahı, halkla ilişkileri bu karargah güçlerinin, zalimlerin ve terörist grupların hareketleriyle başa çıkmak ve halkın güvenliğini korumak için güçlendirildiğini duyurdu. Az haber ajansının haberine göre İran'ın kuzeybatı bölgesindeki ayrılıkçı terör gruplarının hareketlerinin ardından Hamza karargahı halkla ilişkileri bir bildiri yayınladı ve bildiride şöyle denildi. Şer ve ayrılıkçı İran karşıtı terörist grupların İran'daki hareketlerinin ardından ülkenin kuzeybatı bölgesinde fitne ve güvensizlikle mücadele amaçlı bu karargah bazı bölgelerde misyon coğrafyası kapsamında içeriden güçleri güçlendirerek ve gayretli yerli halkın işbirliğinden yararlanmaktadır. Bölgedeki güvensizlik faktörlerini kararlı bir şekilde ele almaktadır. Bildiride şöyle denildi. Bölgenin ve kuzeybatı sınır vilayetlerinin asil ve gayretli halkının güvenliği, Hamza karargahı üssünün kırmızı çizgisidir ve silahlı hainlerin ve küresel emperyalizmin paralı askerlerinin halkın güvensizliği aleyhindeki şeytanlığı devam ederse onlara karşı kesin cevap verilir.
Tahran'daki İngiliz Büyükelçi son iki ay içinde dördüncü kez İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Londra'da İran Büyükelçiliği binasına şiddet yanlısı bir grubun saldırısının ardından İslam Cumhuriyeti'nin güçlü protestosu kendisine iletildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra'daki Büyükelçilik binasına şiddet yanlısı bir grubun saldırması ve İran'ın bayrağına saygısızlık edilmesi ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi dün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu İngiliz Büyükelçinin İran Dışişleri Bakanlığı'na son iki ayda dördüncü kez çağrılması oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Teşrifat Genel Müdürü İngiltere Büyükelçisi ile Tahran'da yaptığı görüşmede kendisine İngiliz hükümetinin 1961 ve 1963 tarihli diplomatik ve konsolosluk ilişkileri Viyana sözleşmelerine dayalı yükümlülüklerini hatırlattı ve kendisini bu konuda bilgilendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti İngiliz polisinin bu talihsiz saldırıyı önlemedeki etkisizliğini güçlü bir şekilde protesto etti. İngiliz Büyükelçi saldırıdan üzüntü duyduğunu ve İran'ın mesajını Londra'ya bildireceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 3 Avrupa ülkesinin ve Amerika'nın son dönemde İran aleyhindeki kararı onaylamasına karşılık olarak ilk adımda İran Atom Enerjisi Kurumu'nun gündemine çeşitli eylemler ele alındı dedi. İran'a göre Nasır Kenani dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. 3 Avrupa ülkesinin ve Amerika'nın İran'a karşı kararı onaylama yönündeki son eylemlerine yanıt olarak ilk adımda İran Atom Enerjisi Kurumu'nun gündemine çeşitli programlar alındı ve bunun uygulamaları Şehit Ahmedi Ruşen ve Doktor Ali Muhammedi'nin zenginleştirme komplekslerinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin huzurunda gerçekleştirildi. Kenani, İran İslam Cumhuriyeti devredilemez hakları çerçevesinde batılı taraflar taahhütlerine geri döndüklerinde, taahhütlerine bağlı kaldıklarında ve siyasi eylemlerini durdurduklarında ve eylemlerine uygun bir tepki gösterdiklerinde hala hazırdır dedi. Nasır Kenani ayrıca kararın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun son toplantısında Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti üzerindeki baskı amaçlı siyasi hedeflerle ve artırmak amacıyla gündemine alınan bir eylem olduğunu açıkladı. Kenani ayrıca bu karar İran'ın dünyada ajansın denetimindeki tesis sayısına kıyasla en şeffaf barışçıl nükleer programa sahip olduğu ve en fazla teftiş ve doğrulamaya sahip olduğu sırada yayınlandı dedi.
İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisi Kazım-ı Kumi, terör tehditlerinin önlenmesi için bir güvenlik komitesinin kurulması gerektiğini ve Afgan yetkililerle bilgi alışverişinde bulunması gerektiğini söyledi. Hasan Kazım-ı Kumi, Moskova süreci toplantısının ardından şöyle dedi. Ülkeler ve Afganistan komşuları bir koordinasyon komitesi veya güvenlik komitesi çerçevesinde Afganistan'a yardım etmelidir. Afganistan'a asker eğitimi, bilgi alışverişi ve teçhizat temini yoluyla yardım edilmesi ve komşu ülkelerin bu konuda kabilli işbirliği yapması gerektiğini belirten Kazım-ı Kumi, Afgan halkının ve komşu ülkelerle olan sınırlarının güvenliğini sağlama sorumluluğunun Afganistan liderlerine ait olduğunu, bu ülkenin durumu ve istikrarının kapsayıcı ve halkçı bir hükümetin kurulmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Afganistan özel temsilcisine göre güvenlik sorunları terör tehditleri ışığında ciddi bir sorun. Zira terör sınır tanımıyor. Afganistan'daki güvenlik eksikliği ve istikrarsızlık komşu ülkeleri, İran'ı ve tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor.
İran Milli Standart Kurumu Başkanı İstanbul'da İslam Ülkeleri Teknik Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün 17. Genel Kurulu toplantısına ve 24. Teknik Kurulu toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gitti. Toplantı bugün bu organın 13 üyesinin katılımıyla İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Rusya'ya karşı tutumunu sert dille eleştirdi ve bu tutumun sonuçları konusunda uyardı. Erdoğan dün Avrupa'nın Rusya'yı tecrit etmenin bedelini ağır ödeyeceği konusunda uyardı. Avrupa'nın Rusya'yı tecrit etme çabalarının bedelini sonsuz olarak nitelendirmeye devam eden Erdoğan, bu bedelde Polonya'nın payının diğerlerinden daha fazla olacağını söyledi. Polonya'ya vuran ve iki kişinin ölümüne sebep olan iki füzenin ardından Polonya Cumhurbaşkanı geçen çarşamba günü Zelenski'nin Rusya'ya suçlama çabalarına rağmen bu füzelerin Ukrayna hava savunma sisteminden ateşlendiğini açıkladığı belirtilmelidir demişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev'i büyük bir komplo kurmaya çalışmakla suçladı ve bu füzelerin Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemi tarafından ateşlendiğine dikkat çekti.
Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki uçak motorlarının yapıldığı Motosiş fabrikasının imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Ukrayna güçlerinin Kupyansk, Krasny Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü, çatışmalarda yaklaşık 120 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Konashenko, çok sayıda askeri teçhizatın da yok edildiğini iddia ederek Ukrayna'nın Zaporizhzhia kentindeki Motosiş adlı savunma fabrikasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait uçak motorlarının montajının yapıldığı tesis, yüksek hassasiyetli silahla Rusya Hava Kuvvetleri'nce yok edildi dedi. İki Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roket atar füzesi ile 4 M777 obüsünün imha edildiğini de kaydeden Konashenko, Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının da düşürüldüğünü aktardı. Konashenko, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 333 uçak, 177 helikopter, 2538 insansız hava aracı, 388 hava savunma füze sistemi, 6729 tank ve zırhlı araç, 899 çok namlulu roket atar, 3604 obüs ve havan topu, 7293 özel askeri araç yok edildi diye konuştu.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üstlerine yönelik pençe kılıç hava harekatı yapıldı. AK Parti sözcüsü harekatı Türkiye'nin güvenliğini korumak açısından son derece önemli olarak nitelendirdi. Harekatla ilgili açıklama yapan Çelik, teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe kılıç hava harekatı bir kere daha gösteriyoruz ki ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın gelebiliriz sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyette icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenleri her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor ifadelerini kullandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'deki terör örgütü PKK-YPK kontrolündeki bölgeden atılan 4 roket mermisi düştü.
Irkçı İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarında ülkenin kıyı bölgeleri ve orta bölgeleri hedef alındı. Saldırıda en az 4 Suriye askerinin öldüğü, bir askerin ise yaralandığı bildirildi.
Bahreyn'deki en büyük muhalefet grubu olan El Vefak, bu ülkenin iç diyaloğunu reddeden Manama diyaloğuna da ev sahipliği yaptığını duyurdu.
Ve son haberimiz, Kazakistan'da 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine sandık çıkış anketlerine göre şimdiki cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev %80'in üzerindeki oy oranlarıyla açık ara önde. Ülkede seçimlere ilişkin ilk sandık çıkış anketini Açık Toplum Uluslararası Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü paylaştı. Enstitüsünün ülkenin farklı bölgelerinde 304 binden fazla Kazakistan vatandaşıyla sandık çıkışı yaptığı anket sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev %82'lik bir oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Tokayev sandık çıkış anketinin sonuçlarının açıklanacağına işaret ederek tabii ki seçimlerin resmi sonuçlarını bekleyeceğiz. Yine de şimdiden halkın bana ve sizlere güvendiğini söyleyebiliriz. Halkın bu güvenini haklı çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum ifadesini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran karşıtı ajansın kararına tepkilerin devam etmesi etrafında. İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun son İran karşıtı kararı ile ilgili olarak kararın verilmesi kesin bir şekilde maksimum baskıyı korumak adına yapıcı olmayan bir girişimde. Tarafların meseleleri çözmek için hiçbir yardımı dokunmayacak dedi. İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami, İsfahan'da düzenlenen şehitleri anma töreninde yaptığı konuşmada ajansın son kararıyla ilgili konuştu ve şöyle dedi. Ajansan da duyduk, böyle bir kararın işleri rayına sokacağına, yardımcı olmayacağına vurgu yapmıştı. Görünen o ki Avrupalı ülkeler ve Amerika kararlar çıkartmaya ve yaptırımlara başvurmaya alışmış. Bu baskıların sonuçsuz kalacağı da ortada. Muhammed İslami sözlerinin devamında bu tür bir eylemin yanlış olduğunu, bu kararın sağlam bir cevabın da geleceğini belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programları İslami Şura Meclisi'nin stratejik adımı yasasına göre devam edecek ve İran'a karşı çok sayıda karar bizim programlarımıza halel getirmeyecektir. Muhammed İslam'a ayrıca milli düzeyde ilgilenilen tüm programların İran milletinin refahı ve gelişmesi için olduğunu da belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan da ajans geçen hafta yapıcı olmayan bir adım attı. Halbuki iki hafta önce İran heyeti ajans ile Viyana'da yapılan görüşmede işbirliği konusunda mutabık kalınmıştı. Ajansın bu kararına uygun bir cevap vereceğiz değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran düşmanlarının ülkemizin iç işlerine müdahalesi Şiraz ve İze kentlerindeki terör olaylarına yol açtı ifadesini kullandı.
Bu bağlamda böyle bir hasmane karar yetmemişçesine Amerika Birleşik Devletleri ve 3 Avrupa ülkesi İngiltere, Almanya ve Fransa Cuma günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararı hakkında İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik iddialarını yineleyen ortak bir bildiri yayınladılar. Bu açıklamada şu iddialar yer alıyor. Bu karar İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması, NPT koruma önlemleri antlaşması kapsamındaki yasal yükümlülükleriyle ilgili ciddi ve devam eden sorunlarla ilgili olarak İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yetersiz işbirliğine yanıt olarak kabul edildi. Siyonist rejimi sahneye koyarak nükleer anlaşmada kapanan davaları açmak için ajansı bir araç olarak kullanan bu açıklamanın hazırlayıcıları şöyle iddiada bulundular. Durum, ajans genel müdürünün hiçbir koruma önlemi sorunu kalmadığını bildirebileceği şekilde ilerlerse konsey konuyla ilgilenmeyi bırakabilir. Amerika ve Avrupa Trokas'ın İran'a karşı önerdiği karar Perşembe günü 26 kabul, 2 aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edildi. Bu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından Siyonist rejimin baskısı altında nükleer anlaşmanın uygulanmasından sonra yayınlanan 3. İran karşıtı karardır. 19 Haziran 2020 ve 8 Haziran 2022 tarihlerinde benzer bir karar, nükleer anlaşma üyesi olan ve Amerika tarafından desteklenen 3 Avrupa ülkesi tarafından önerilmiş ve onaylanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve 3 Avrupa ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı bir çözüm önerme eylemini diplomasi usulüne aykırı, aceleci ve yapıcı olmayan bir karar olarak değerlendirdi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler kararının Taliban'ı tanıma şartları etrafında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 116 lehte oyla onaylanan son kararı Taliban hakimiyetinin tanınması için şartları belirledi. Bu kararda Taliban hükümetinin Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanınması, başta kadınların eğitim ve çalışma hakkı olmak üzere insan haklarının sağlanması, azınlık haklarının sağlanması, kapsayıcı bir hükümetin kurulması gibi koşullarla ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda terör örgütleriyle mücadele de bu şartlar arasında görülmektedir. Bu karar için yapılan oylamada aralarında Rusya, Çin ve Pakistan'ın da bulunduğu çok sayıda ülke çekimser kaldı ve yaklaşık 70 ülkede oylamaya katılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Taliban'ın Afganistan'daki yönetiminin resmi olarak tanınması için bu organın koşullarına ilişkin kararı, bu grupla nasıl başa çıkılacağı konusunda uluslararası bir fikir birliği göstergesi olabilir. Geçtiğimiz yıl uluslararası topluluk, Taliban hükümetinin Afganistan'daki kadın ve azınlıkların haklarına saygı duyan kapsayıcı bir hükümet kurması gerektiğini vurgulasa da bu grup bu uluslararası talebe kayıtsız kalıyor. Aslında bu ülkenin insanları da aynı yönde taleplere sahip olsa da bu talep göz ardı edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Moskova'nın Afganistan konulu toplantısında kapsamlı bir hükümet kurulması gereğine vurgu yapan açıklamaya cevap vermiş ve bu ülkenin mevcut yönetiminin kapsayıcı olduğunu ilan etmişti. Taliban Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bu tutumu Afgan halkı ve uluslararası toplumun tüm etnik grupların hükümet kurma sürecine katılımına zemin hazırlama talebine rağmen bu grubun böyle bir talebi kabul etmediğini, ayrıca bu ülkenin mevcut yönetiminin etnik gruplar ve dini grupları temsil ettiğine inandığını gösteriyor. Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün böyle bir yaklaşımı bu grubun Afganistan halkının ve uluslararası toplumun istediği tüm etnik grupların katılımını ve varlığını garanti eden bir hükümet kurma modelini kabul etmediğini bir kez daha kanıtladı. Taliban kendisini tek otorite olarak görüyor ve bu açıkça ortada olan bir gerçektir.
Taliban hükümeti geçtiğimiz günlerde Moskova'nın Afganistan konulu toplantısını memnuniyetle karşılasa da bu ülkede kapsamlı bir hükümet kurulması konusuna olumlu bir tepki göstermedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının yayınlanmasının ve Taliban'ın Afganistan'daki yönetiminin resmi olarak tanınmasına ilişkin koşulların ortaya çıkmasının ardından bu grubun bu kararın hükümleriyle yüzleşmesinin sonuçlarına ilişkin iki senaryo söz konusu olabilir. İlk senaryoda Taliban hükümetinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararında öngörülen şartlara uymayı kabul etmemesi ve kapsamlı bir hükümet oluşumunu ve gündeme getirilen diğer konuları uygulamamasıdır. Ki böyle bir durumda uluslararası toplum Taliban'ı resmi olarak tanımamaya karar vereceği öngörülebilir. Buna ek olarak bu grup daha fazla yaptırımla karşılaşacak ve uluslararası izolasyonla daha somut bir şekilde karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca ülkelerin Taliban hükümeti ile işbirliği yapma konusundaki isteksizliği Afganistan'daki ekonomik, siyasi ve sosyal krizleri daha da derinleştirecektir. Afganistan'da milyonlarca insanın yoksulluk ve açlık riskiyle karşı karşıya kalacağına dair uluslararası uyarılar dikkate alındığında, mevcut durum ve ekonomik krizler ve sorunlar şiddetlenmeye devam edecektir. Bu ülkede geçim sıkıntısına yol açacağı da şimdiden söylenebilir. İkinci senaryoda ise Taliban hükümeti uluslararası toplumun şartlarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararından çıkanları ve öne sürülenleri kabul etmelidir. Bu durumda Afganistan'daki zor durumu değiştirme olasılığı netleşecek ve bu ülkenin iletişimini kolaylaştıracaktır. uluslararası toplum Afgan halkının işlerinde bazı alanlarda yardımcı olabilecek ve kesin olarak bu ülkenin durumu belli seviyede iyiye doğru gidecektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1401, Hicri Kameri 26 Rebiüssani 1444 ve Miladi 21 Kasım 2022 Pazartesi. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1300'de Kuzey Petrolü'nün imtiyaz hakkı Amerikan firması Standard Oil firmasına devredilmesi yasa tasarısı onaylandı. İran hükümeti Ahmet Kavamül Saltane döneminde İran'daki Kuzey Petrolü'nden yararlanma imtiyazı Amerikan Standard Oil firmasına devredilmesini öngören yasa tasarısı hazırlandı. Ardından gizli olarak onaylandı. Kuzey Petrolü'nün devredilmesinin nedeni dış siyasette dengenin sağlanmasıydı. Ancak İran hükümeti üçüncü bir ülkenin İran topraklarında ekonomik girişimlerde bulunmasını istiyordu. Bu taslağın onaylanmasından iki gün sonra eski Sovyetler Birliği hükümeti bu duruma karşı çıktı ve İran Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta ultimatum mahiyeti taşıyan en şiddetli itirazını bildirdi. Bu itirazın üzerine İngiltere hükümeti İran hükümetine de itirazını bildirdi. Sovyet hükümetinin protestosunun ardından İngiliz hükümeti İran hükümetine bir nota sunarak bunu protesto etti. Protesto ederken Sovyetler Birliği İran ile eski petrol anlaşmalarının uygulanmasını talep etti. Ancak bu anayasaya aykırı bir şekilde yapıldığından Milli Meclis temsilcileri Sovyetlerin ve İngilizlerin protestolarına karşı çıktı ve ultimatumlarını kale almadılar. yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Rebiüssani 465'te Müslüman matematikçi, tabip ve filozof Eynul Zaman Gattan Marvazi günümüz Türkmenistan'da bulunan eski Horasan kentlerinden Merv'de dünyaya geldi. Matematik, felsefe, edebiyat ve dini ilimlerde büyük maharete sahip olan Marvazi daha çok tabipliğe ilgi duyardı. Merv'de hekimlik yapan Marvazi birçok kitap kaleme aldı ki bunlardan matematik bilimi dalında önemli bir eser olan Galaksi Bilimi adlı kitaba değinebiliriz. ...81 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Rebiüssani 1363'te İranlı hekim ve fakih A. Seyyid Muhammed Hasan Hüseyin Guçani İran'ın kuzeydoğusundaki Guçan kentinde vefat etti. Guçan'da dini ilimleri öğrendikten sonra Irak'ın Necef-Yeşref kentine giden Guçani içtihat makamına ulaştı. yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Rebiüssani 518'de İran'da İsmailiyan hükümetinin kurucusu Hasan Sabbah vefat etti. Hicri Kameri 445'te Kutsal Kum kentinde dünyaya gelen Sabbah çocukken ailesiyle birlikte Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine gitti. Hasan bu şehirde İslami ve Şii ilimleri konusunda eğitim yaptı. Ancak gençliğinde İsmailiyan mezhebine yöneldi. Hicri Kameri 445'te Kutsal Kum kentinde doğdu ve çocukken ailesiyle birlikte Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine gitti. Hasan bu şehirde İslami ve Şii ilimleri konusunda eğitim gördü. Ancak gençliğinde İsmailiyen mezhebine yönelmiştir. Bu fırkaya mensup olanlar diğer Şiilerin aksine İmam Sadık Aleyhisselam'ı evladı İmam Kazım'ı imam olarak tanımıyorlar ve İmam Sadık Aleyhisselam'ın diğer evladı olan İsmail'i son imam olarak kabul ediyorlar. O dönemde İsmaililerin liderleri Mısır'ın Fatimi halifeleriydi. Hasan Sabbah Hicri Kameri 473'te İran'a döndü ve farklı bölgelerde vaaz verdi. Hicri Kameri 483'te İran'ın Kazvin yakınlarındaki güçlü Alamut Kalesi'ni ele geçirdi ve İran'ı yöneten Selçuklu hükümetine karşı bir ayaklanma başlattı. Sabbah liderliğindeki İsmailiyen hükümeti İran'ın kuzey, doğu, güney ve hatta merkezinde çeşitli kaleleri ele geçirdi ve birçok Selçuklu liderini öldürdü. Hasan Sabbah ilahiyat, felsefe ve astronomi alanlarında uzmandı ve birçok kitap da yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İşsizlikte artış.
Yeni çağ.
Enflasyon durdurulamıyor.
Ve Yeni Asya.
Altılı Masa umut veriyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir 19 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Konutta satışlar daha düşer mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TÜİK verilerine göre konut satışları Ekim ayında %25 düştü. Bu düşüş son 4 aydır devam ediyor. En çok dikkat çeken ise ipotekli satışların %50'den fazla düşmesi. İpotekli satışlar banka kredisiyle alınanlar anlamına geliyor. Yani banka kredisiyle alınan konut satışları da %50 düşmüş. Peki konut satışları neden düşüyor?
Birincisi, piyasanın fiyat algısı bozuldu. Yani bir yıl önce 1 milyon lira olan evler bugün 5 milyon lira. Konut maliyeti %120 artmış. Enflasyon %85. Hadi TÜİK verisini bırakalım, İTÜ'ye bakalım. İstanbul Ticaret Odası'na göre fiyatlar %100 arttı. Peki konutta %300-400 fiyat artışı ne anlama geliyor? Bu piyasanın dengesinin bozulması anlamına geliyor. Yani fiyat algısı bozuldu. Gelelim can alıcı soruya. Geçen yıl 1 milyon olup da bugün 5 milyon olan evleri alan olacak mı? Elbette olmayacak. Son 4 aydır düşen konut satışları da bunların satılmadığını gösteriyor. İyi de neden fiyatlar düşmüyor? Sahibinden.com verilerine göre İstanbul'da bir ayda konut satış rakamları %11 düştü. Halen çok yüksek ve halen yeterince düşmedi. Yani konut sahipleri yeni bir yükseliş dalgası beklentisi içindeler. O dalga gelecek mi? O dalga gelmeyecek. Ne bu yıl ne de gelecek yıl. Önümüzdeki Haziran seçim olacak. Seçime kadar bu politika aynen devam edecek. Haziran'dan sonra ister yeni bir parti iktidara gelsin, isterse AK Parti kazansın, mecburen faizler artacak. 70 puanlık negatif faizle bu işin yürümeyeceğini herkes biliyor. Yani özetle konu için artık en az bir yıl, hatta iki yıl eskisi gibi olmayacak. Tabii ki insanların aklına hemen düşen faiz geliyor. Merkez Bankası bu ay yine faiz düşürecek. Merkez Bankası istediği kadar faizi düşürsün. Bir ülkede eğer enflasyon %85 ise bankalar kimseye kalkıp da %20 hatta %30 ile bile konut kredisi vermez.
Kazım Güleç 119 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde Tek Adam Rejiminin Yeni Skandalları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Taksim teröründen sonra hep birlikte şahit olduğumuz yeni örnekler, tek adam siyasetinin gider ayak sergilediği yeni skandallar olarak kayıtlara geçti ve geçiyor. Mesela menfur olaydaki 6 vefatın açıklandığı ve terör korkusu var, terör kokusu var ifadesinin kullanıldığı basın toplantısından hemen sonra uçulan Endonezya, Bali'de kızların dans gösterisiyle karşılanmakta bir beis görülmedi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Oysa Türkiye'nin o saldırıyla sarsıldığı ve masum can kayıplarının derin üzüntüsünü yaşadığı bir ortamda buna meydan verilmeyebilir. Dışişleri protokolü devreye sokularak Endonezya yönetiminden karşılamadaki o gösteriyi iptal etmesi rica edilebilirdi ve anlayışla karşılanıp yerine getirilirdi. Ne var ki ortak akıl her yerde olduğu gibi Dışişleri Bakanlığı'nda da devre dışı bırakıldığı için olmalı. Böyle bir şey düşünülemedi, gereken hassasiyet gösterilemedi ve herkesin vicdanını rahatsız eden o görüntüler yaşandı. Bir başka örnek, İçişleri Bakanı saldırının sorumlusu olmakla suçladığı Amerika'dan gelen taziye mesajını red ve iade eder. Cumhur ortağı da Amerika'yı yerden yere vururken Cumhurbaşkanı'nın Amerika Başkanı'yla bir araya gelerek onun bizzat ilettiği taziyeyi kabul etmesi. Bu iki tavırdan ya biri doğru ya diğeri. Aynı yönetim kadrosundan birbirine tamamen ters tavırların sadır olması nasıl bir uyum ve tutarlılıktır? Bu da ayrı bir bahis. Dönüş yolunda iç siyasetle ilgili olarak İyi Parti'ye yapılan altılı masadan kalk çağrısı ise bütün gayretlere rağmen durdurulamayan erime karşısındaki çaresizliğin yeni bir ifadesi. Daha önce bir ara ortağı aynı çağrıyı yapmış ama netice çıkmamıştı. Şimdi sıra onda. Çaresizlikten bu daveti yapmaya mecbur kalınan bu partinin kurulmasını engellemek, kurulduktan sonra bilumum karalama ve suçlamalarla yıpratıp halkın gözünden düşürmek ve içine fitne sokmak için her şeyin yapıldığı hatırlanırsa gelinen noktadaki bu ani manevranın anlamı çok daha iyi anlaşılır. Demek ki altılı masanın her şeye rağmen güçlenen ve daha da mühkem hale gelen bir alternatif olarak kaydettiği ilerleme iktidarın iyice gözünü korkuttu ki illa bir yerden gedik açıp bu demokrasi ittifakını parçalama ve dağıtma çabasından vazgeçmiyor. O halde durmak yok, yola devam.
Tahran Radyosu.
Osman Sert 19 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde "Muhalefet seçmenin ferasetine mi güveniyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son bir haftadır Eylül başı itibariyle siyasete rengini veren psikolojinin hızlandırılmış bir örneğini izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da G20 zirvesine katıldı. Uzun zamandır görüşemediği Amerikan Başkanı Biden ile bir araya geldi. İtalya Başbakanı ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bali'deki NATO G20 zirvesine Erdoğan orada olmasına rağmen çağrılmadı. Zirve sonrası yapılan açıklamaya bakılırsa gayet de önemli bir toplantıydı ama Erdoğan davet edilmediği zirveyi önemsiz diyerek geçiştirmeyi tercih etti. Toplantıya katılan liderlerin hemen hemen hepsiyle tek tek görüşünce Türkiye'nin Batı İttifakı'nın ana omurgasını gösteren G20-NATO kesişiminin dışında tutulması çok da gürültü koparmadı. Kaldı ki Türkiye'nin arada kalmış tavrı hem kanıksandı hem de uzun vadeli maliyetine rağmen kısa ve orta vadedeki getirileri, eleştirileri anlamsız kılıyor. Nitekim Amerika ve Rusya istihbarat başkanlarının Ankara'da buluşmuş olması Bali'deki açığı fazlasıyla kapatıyor. Bu arada İçişleri Bakanı Soylu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıdaki mesajı doğrudan muhatabı ile hazır Ankara'dayken konuşsaydı iyi olurdu ama aynı fırsat tekrar gelir diyelim. Erdoğan dönerken yaptığı açıklamalarda da aynı anda birçok seçmen kesimine seslenen açıklamalarda bulundu. Hiç şüphesiz İyi Parti'ye daha önce 2020 sonunda yapılan yerli ve milli ittifaka katılma çağrısının Erdoğan'ın ağzından yinelenmesi en önemli başlık idi. Bu çağrının içeriği ve anlamı ayrı mesele ama bir dönem gündem üstünlüğünü muhalefete kaptıran Cumhurbaşkanı'nın bu mesajı yerine gelen özgüvenini de gösteriyor. Muhalefet ise 15 günde bir yapacağını açıkladığı altılı masayı neredeyse 1,5 ay sonra toplayabildi. Randevuya da masaya 7. ortak getirilmesinden birbiriyle rekabet eden ekonomi kadrolarının önceliklerini her geçen gün daha da gerilim yüklenen ortak cumhurbaşkanlığı adayla belirsizliğine kadar birçok soru işaretiyle gidildi. Türkiye'de bir iktidar değişikliğinin gerekli olduğuna inananların bile beklentilerini minimuma indirdiği altılı masa bir yılını doldurmaya 2-3 ay kala bir internet sitesiyle ilk kez kurumsal bir görüntüye kavuştu. Belki de başlangıçtaki beklentiler fazla iyimserdi. Gerçek olamayacak kadar iyi bir formülasyon muhalefetin yapabileceklerine dair öngörülerin fazla iyimser olmasına neden oldu. Zaman içerisinde masaya fazla anlam yükleyen tüm yorumlar muhalefet liderleri tarafından törpülendi. Sonuçta her liderin kendi gündemi var ve anlaşılan kişisel önceliklerin ülke gündemlerinin arkasına atılması Türkiye için hala çok erken bir siyasal olgunluk seviyesi. Demirel, Ecevit ve Erbakan'ın geçmişte kendi partileri için ülkenin yönetim sistemini nasıl tıkadıklarını ve topluma maliyetlerini düşününce masanın bu kadar devam etmesi bile bir başarı görünüyor. Şu yorumlar bile altılı masaya dair beklentilerde ayakların ne kadar suya değdiğini gösteriyor zaten. Bu siyaset fotoğrafı seçmen nezdinde aktif, somut mesajlar veren bir iktidar ve arasındaki sorunlara gideremeyen bir muhalefet resmediyor. Bu da oy oranlarında muhalefet lehine bir hareketliliği engelliyor. İktidarın sahada değiştiremediği tek algı, ekonomi yönetiminde gösterilen dağınıklık, şeffaf olmayan uygulamalar ve insanların her gün yüzleştikleri ekonomik kriz gerçeği. Altılı Masa'nın son 5 toplantısının 4'ünde milletimiz müsterih olsun ifadesi geçiyor. Yani içiniz rahat olsun demek isteniyor. Vatandaşının içinin sadece açıklamalarla rahatlamayacağı ortada ise neden bu ifadeye ihtiyaç duyduklarını, niçin her seferinde fotoğraf iyi değil ama merak etmeyin mealinde ifadeler kullanmak zorunda kaldıklarını liderler düşünse sanki iyi olur. Belki de seçmenin ferasetine, seçmenin onlara güvendiklerinden daha fazla güveniyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli haberlerden başlıklar.
Bahreyn'de parlamento seçimlerinin düzenlenmesi.
Arabistan'daki idamların iki katına çıkması.
Ve ayrıca yeni cumhurbaşkanını seçmede Lübnan parlamentosunun başarısızlığı.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Bahreyn'de parlamento seçimleri geçtiğimiz cumartesi günü Bahreyn halkının ve gruplarının uyguladığı geniş çaplı boykotu gölgesinde düzenlendi. Bahreyn'de parlamento seçimleri 4 yılda bir düzenleniyor ve son seçimlerde 2018 yılında düzenlenmişti.
Ahli halife rejimi bu ülkenin parlamentosunun 40 temsilcisinin kaderinin belirlenmesi için geçtiğimiz cumartesi günü bu ülkenin yeni seçimlerini düzenledi. Bahreyn'den yayımlanan haberlere göre bu dönemde parlamentoya girmek için 73'ü kadın 330 aday yarıştı. Bu ülke nüfusunun çoğunluğunu temsil eden siyasi parti ve grupların çoğu çeşitli nedenlerle bu seçimleri boykot etmiş ve El Vifak Hareketi bir bildiride seçimlerin boykot edilmesinin gerekliliği için 140'a yakın nedenden bahsetmiştir.
Güvenilir kaynaklar bu seçimde katılımın %35'in altında olduğunu bildirdi. Oy sayımı sonunda bu ısmarlama parlamentonun 34 sandalyesinin kaderinin belirlenmesi için kazanan adayı tanıtmak için gereken yeter sayının sağlanamadığı ortaya çıktı.
Bahreyn parlamentosuna 34 milletvekilinin girmesi için gerekli oy sayımına ulaşılamaması üzerine cumartesi sabahı bu ısmarlama seçimin ikinci turu başladı. Londra merkezli Bahreyn'deki İnsan Hakları ve Demokrasi Enstitüsü'nde baş araştırmacı olan Jose Tum, "Siyasi süreç sahtedir" başlıklı bir rapora göre hukuki ve siyasi açıdan Bahreyn'deki son seçimlerin tamamen ısmarlama olduğunu söyledi. Hum, Bahreyn rejimi üzerindeki uluslararası baskıyı artırmak için İngiliz hükümeti ve Bahreyn rejimini destekleyen diğer hükümetlerle görüşmek gerektiğini de sözlerine ekledi.
Bahreynli İnsan Hakları ve Demokrasi Enstitüsü'nün bir başka araştırmacısı olan Bayan Rabab Haddacı da şunları söyledi. Bahreyn rejimi istatistik uydurarak son göstermelik seçimlere katılımın çok fazla olduğunu göstermeye çalıştı. Rabab Haddac şunları da sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu batılı hükümetler Bahreyn'deki baskıcı rejimi desteklemeye devam ederken Ali Halife siyasi aktivistlerin önemli bir bölümünün katılımını engelleyerek seçimlere katılımı kendisini destekleyen kişi ve gruplarla sınırlı tuttu. Rabab Haddac, Bahreyn rejimi Pakistan ve Hindistan vatandaşları gibi Bahreyn vatandaşı olmayanlara rejimin istediği seçimlerde oy kullanabilmeleri için Bahreyn vatandaşlığı vermiştir diye hatırlattı.
Bahreyn parlamentosunun düzenlemeleri bağlayıcı değildir ve 40 üyesi de kral tarafından atanan danışma meclisi veya sözde senato tarafından onaylandığında geçerli olur. Tüm Bahreyn seçim adayları ülkeyi yöneten azınlık ancak totaliter hükümet tarafından önceden seçilmiştir.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bir diğer önemli olay da Arabistan'daki idam sayısının geçen yıla göre ikiye katlanmasıydı. Suudi Arabistan, dünya güçlerinin ve forumlarının sessizliğinin gölgesinde idam ve korku diyarına dönüşmüştür ve batılı kaynaklar Ali Suud topraklarında idam cezalarının uygulanmasının birkaç kat arttığını bildirmektedir.
İki kişinin daha idam edilmesiyle Suudi Arabistan'da 2022 yılındaki idam sayısı 138 kişiye ulaştı. Halbuki geçen yıl bu ülkede 69 kişi idam edilmişti. 2022 yılında 2020 yılına kıyasla idam sayısı 5 kat arttı. 2020 yılında Arabistan'da korona salgını nedeniyle sadece 27 kişi idam edilmişti.
Fransa Haber Ajansı geçen hafta Arabistan'daki idam cezasının uygulanma sayısının geçen yıla göre 2 kat artmış olduğunu bildiren bir haber yayımladı. Perşembe günü Arabistan uyuşturucu amfetamin hapı kaçakçılığı yapmaktan bir Arabistan vatandaşını ve bir Ürdünlüyü idam etti. Geçen haftada Arabistan eroin kaçakçılığı yapmaktan iki Pakistan vatandaşının idam edildiğini duyurdu. Geçen Mart ayında Arabistan terörizmle ilgili suçlamalarla bir günde 81 kişiyi idam etti. Bu da geniş uluslararası tepkilere yol açtı.
Bu Ekim ayının sonlarında Arap Yarımadası'ndaki İnsan Haklarını Savunma Komitesi'nin Riyad Ceza Mahkemesi tarafından siyasi mahkumlardan aktivistlere ve göstericilere kadar idam cezası verilmesinin artırılması sonrası Arabistan vatandaşlarına karşı tehlikeli insani ve insan hakları durumunu inceleyen bir bildiri yayımladığı bir sırada gerçekleşti.
Bu komite mahkemenin bir grup vatandaşa sosyal ağlar aracılığıyla veya özgürlük, adalet ve toplumsal eşitlik için barışçıl yürüyüşlere katılma aracılığıyla fikirlerini açıklama haklarını kullanmaya çalıştıkları için idam cezası verdiğine dikkat çekti. Bu komite bu keyfi cezaların sürekli olarak verilmesinin Suudi rejiminin insan haklarına saygı duyma ve idam cezasını kaldırma iddialarının yanlışlığını kanıtladığını vurguladı. Uluslararası Af Örgütü'nün Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölümü yardımcısı şöyle diyor. Arabistan'da bu yıl ölüm cezasındaki önemli artış, Suudi yetkililerin dünyaya sunulan ilerici reform programının arkasına saklamaya çalıştıkları gerçek yüzü gösteriyor.
Lübnan parlamentosunun cumhurbaşkanı seçmek için 5. oturumu geçen perşembe günü 112 milletvekilinin katılımıyla düzenlendi. Bu toplantıda 46 kişi boş oy kullandı, 43 kişi ise Michel Bouazizi'ye oy verdi. Esam Halife 7, Ziyad Barut 3 ve Süleyman Ferenciye ve Michel Zahir birer oy kazandı. 9 oy pusulasında ise Yeni Lübnan yazılmıştı ve 2 oy da geçersizdi. Bu nedenle Lübnan parlamentosu yeni cumhurbaşkanı atamada bir kez daha başarısız oldu.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri bu toplantıda yaptığı konuşmada anlaşmanın cumhurbaşkanı seçimi için zorunlu bir güzergah olduğunu ve uzlaşma olmazsa bu boşluğun devam edeceğini ve ülkenin bunun bedelini ödemek zorunda kalacağını söyledi. Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı Şeyh Neyim Kasım da sosyal ağlardaki kişisel hesabından yaptığı bir mesajda beyaz kağıdın bir anlaşmaya giden yolu açmak için iyi bir işaret olduğunu yazdı. Lübnan Hizbullah genel sekreter yardımcısı biz başkaları gibi siyasi manevralar yapmak ve gerçek isim açıklanana kadar gerçek dışı isimler öne sürmek istemiyoruz diye hatırlattı.
Tahran Radyosu.
31 Ekim ve Michel Aoun'un Cumhurbaşkanlığı döneminin sona ermesinden sonra Lübnan, bu ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını olumsuz yönde etkileyen bir iktidar boşluğu aşamasına girdi. Bundan önce Lübnan İşlerini İlerletme Devleti Başbakanı Necip Mikati, siyasi faaliyete düzen vermek için yeni cumhurbaşkanının bir an önce seçilmesi gerekiyor ve herkes tarafından kabul görmelidir diye ekledi. Şimdi konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Vallahi Orta Doğu'da ben bütün gelişmeleri yani biraz yukarıdan bakıldığında Orta Doğu'daki bütün gelişmeler gelecekte yani bugün değil belki 50 sene sonra 100 sene sonra Siyonist rejiminin ve oradaki insanların varlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani onların güvenliğiyle ilgili olduğunu. Bugün Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar hatta Libya'da, Yemen'de ve tabii ki Filistin'de yaşananlar ve tabii ki işgal altında toprağında ve Lübnan'da. Neden diyecekseniz milyarlarca Müslüman vardır ve bunlar eğer birlikte hareket etseler hakikaten deyim yerinde üfleseler İsrail diye bir devlet olmayacak. Ama İsrail devleti sürekli genişliyor ve sürekli uluslararası hakların ona tanımadığı işte Golan Tepeleri olsun, ister Batı Şeria olsun, ister Ramallah ve diğer yerlerde işte hepsinde Lübnan'da söz sahibi olmak istiyor ve sürekli dünyadan diğer yerlerdeki Yahudiler getirip olaya yerleşimde atıyor. Buradan hareket edecek olursak açıkçası bütün gelişmeler nedir? İslam ülkesinde çeşit bütün devletler, bütün milletler, halklar, farklı etnik veya mezhepsel bağlı olan gruplar birbirleriyle çatışsınlar. Bunun faydası kime sağlanacaktır? Tabii ki Siyonist rejime. Lübnan'ın özelliğine olursak tabii Lübnan uzun yıllar işte Marunlar, Mersihiler, Hristiyanlar, Şiiler, Sünniler, onlar bunun arasında çok uzun yıllar yaşanan bir iç savaş yaşandı. Ama son zamanlarda hakikaten son bir 20 yılda Akli Selim hakim geldi ve Lübnan'ın kendi siyasal denklemlerine göre işte bir cumhurbaşkanı Hristiyan Maruni, bir başbakan Sünni Müslüman, bir Şii meclis başkanı çok güzel bir denge oluşturdular ve bu devam ediyordu. Ve dönem dönemde görüyordur ki Siyonist rejim buraya saldırılar yapıyordu. Bilhassa Hizbullah'ı orada düşünmek lazım. Şeyh Hasan Nasrullah başkanlığındaki direniş tepesi de nihayetinde Lübnan'ın belli bir bölgesinde hakim ve ayrıca Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir destek. Bunları düşündüğümüzde Orta Doğu bu kadar ateş ve barış içindeyken Lübnan'ın böyle bir huzur, tekrar eskisinden söylendiği gibi Orta Doğu'nun Paris olma huzuru ve sükuneti mutlaka Siyonist rejimde bizlerle ne derler tedirgin etmiştir.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip
kötülükten sakındırmak.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatin beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bugünkü sohbetimizde Resulullah Efendimizin siyerinde halkı teşvik etmek ve o hazretin açısından ahlaki değerlerin korunmasının önemi hakkında konuşacağız.
Teşvik etmek insanları iyi işlerde bulunmaya meyilli yapmaktır. Beğenilen ve istenilen davranışları teşvik etmek herkesi iyi işlerde bulunmaya yönlendirir. Ceza ise yapılan hatanın farkına vardırmak anlamına gelir. Ve ceza ise yapılan hatanın farkına varılması için ona orantılı olmalıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam ise Resulullah'ın davranışı hakkında şöyle buyuruyor. Hazreti Muhammed her iyi işi tahsin etmekle onu güçlendirir ve her kötü ameli ise çirkin bilirdi.
Müslüman toplumdaki yetkililer tüm bireyleri çirkin amellerden alıkoyamazlar. Fakat iyi işlerde bulunanların toplumda övünebilecekleri ve günahkarların da işledikleri hatadan utanmalarını sağlayacak şekilde davranmaları gerekir. Resulullah Efendimizin iyilikleri yayma bağlamındaki yöntemi ise iyi işleri güçlendirmek ve çirkin amelleri aşağılamaktı. Buna dayanarak toplum yetkilileri zayıf olan hayırseverleri desteklemeli ve hayır işleri önündeki engelleri kaldırılmalıdır.
Resul-i Ekrem mübarek sözlerinde günah işlemi bırakma değerini öylesine anlatıyor ki Allah'a inanan herkes hemen günahı terk eder. Hazreti Ali Aleyhisselam da bir rivayette şöyle buyuruyor. Günah işlememek tövbe etmekten daha kolaydır. Günah işleyen kişi salih amellerle eskileri telafi etmesi gerekir ve eğer boynunda bir kul hakkı varsa onu telafi etmesi gerekir. Hatta bunları yapsa bile günahlarının bağışlanması veya helallik almasından emin olmalıdır. Fakat eğer insan günah işlemekten sakınır ve takvalı olursa günah işlemez ve Allah dergahında başı dik olur.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tüm sahabe ve yarenlerine karşı sevgi doluydu. Fakat fazilet ehli olanlara daha çok ilgi gösterir ve herkese dinde sahip olduğu fazilet kadar saygı gösterirdi. Bu arada Resulullah Efendimizin teşvikleri ise insanların davranışlarındaki iyileşmelere göreydi. Örneğin yeni Müslüman olanlara başkalarını da İslam'a yönlendirecek şekilde saygı ve sevgi gösterirdi.
İslam tarihinin kaynaklarına göre Resulullah'ın başlıca düşmanlarından olan ve Resulullah'ın Mekke'den Medine'ye hicretine sebep olan ve yıllarca Allah Resulü ile savaşan Ebu Sufyan, İslam ve peygamberi ile 20 yıl savaşmanın ardından Hazreti Muhammed ve İslam ordusunun Mekke'ye muzaffer girişinden hemen önce Müslüman oldu. Resulullah'ın amcası Abbas o hazrete hitaben, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Sufyan büyüklüğü ve övünmeyi sever. Keşke onun için bir şey düşünseydiniz." demesi üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. "Her kim Ebu Sufyan'ın evine girerse güvende olur." Böylece Ebu Sufyan'ın evi Mekke fethi sırasında güvenli mekanlardan biri oldu. Gerçi Ebu Sufyan'ın nifakı Resulullah tarafından böyle bir inayette bulunmasından çok daha alçaktı fakat Resulullah'ın teşviki açıkça görülüyordu ve bahane arayanlara bir bahane geride bırakmıyordu.
Değerler ve hayırların Resulullah Efendimizin nezdinde özel yeri vardı ve o hazret her durumda iyi değerleri yükseltirdi. Öyle ki düşman ve kafirlerin hayır işlerine de değer verir, hayır işlerinde bulunan düşmanlara karşı saygılı davranırdı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Bir savaş sırasında esirleri Resulullah'ın nezdine götürdüler. O hazret biri dışında hepsinin cezalandırılmasını emretti. Serbest kalan esir bunun sebebini sorunca Resulullah şöyle buyurdu. Cebrail Allahu Teala tarafından bana senin Allah ve Resulünün sevdiği 5 özellik olduğunu haber verdi. Birincisi, aile ve mahremlerine karşı yoğun sahiplenme duygusu. İkincisi, cömertlik ve bağışlayıcı olmak. Üçüncüsü, iyi ahlak. Dördüncüsü, doğru konuşmak. Ve beşincisi de cesaretli olmak.
Tahran Radyosu.
Ayrıca anlatılanlara göre Beni Tay kabilesinin esirlerini getirdiklerinde esirler arasında olan Hatem Tay'ın kızı babasının iyi özelliklerini anlattı ve onun tüm anlaşmaları ve ahitlerine bağlı olduğunu, aç, muhtaç ve esirlere yaptığı yardımları ve selam vermedeki özelliklerinden söz etti. Resulullah bu sözleri duyunca şöyle buyurdu: söylediğin bu özellikler gerçek müminlerin belirtileridir. Eğer senin baban Müslüman olsaydı ona rahmet gönderirdi. Resulullah daha sonra şöyle devam etti: onu bırakın ve kimse onu rahatsız etmesin. Zira babası iyi ahlakı seven biriydi ve Allah da iyi ahlakı sever. Resulullah'ın davranışları İslam hedefinin iyilikleri yaymak ve kötülüklerden sakındırmak olduğunu ve değerlere bağlı olan kimsenin kurtuluş yolunu daha iyi bulduğunu ve felaha ulaşanlardan olduğunu açıkça gösteriyor.
Resulullah Efendimiz iyiliği emretmek ve kötülüklerden sakındırma bağlamında halkı daha fazla cezbetmek için işleri kolaylaştırmaya çalışırdı. O Hazret'ten naklen, öğrenin ve kolaylaştırın. Öğrenin ve kolaylaştırın. Öğrenin ve kolaylaştırın buyurduğu belirtiliyor. Peygamber Efendimiz 3 kez işleri kolaylaştırmaya vurgu yaparak herkesin İslam'ın temel ilkelerinden birinin kolaylaştırmak olduğunu, bu dinin birey ve toplumu ıslah etmek için kısıtlı sayıda bazı zorlamaları caiz bildiğini belirtmek istiyor. İslam peygamberi bir diğer vecizde şöyle buyuruyor: Allah beni zorlaştırıcı ve eziyet eden olarak görevlendirmedi. Beni kolaylaştıran bir öğretmen olarak görevlendirdi.
Resul-i Ekrem iyilikleri yaymak için birçok kolaylaştırıcı yöntem kullandı ve hatta sahabeyi de neden zorlaştırmaları ile halkı dinden kaçırdıkları ve İslam'dan nefret etmelerine sebep olduğu için cezalandırıyordu. Bazı sahabe ve yarenlerin gece boyunca ibadet ettiklerini ve uyumadıklarını duyan Resulullah bu işe bir son verilmesini ve herkesin kendi gücü kadar ibadet etmesini buyurdu. Allah Resulü yine insanları kötülüklerden sakındırmak için kolay yöntemler kullanıyordu. Anlatılanlara göre günün birinde bedevi biri camiyi İslami kurallara göre pisledi. Halk ise öfkelenerek onu yakalayınca Resulullah bedevinin bırakılmasını, necis bölge üzerine bir miktar su dökülmesini buyurdu ve onların işleri zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı olarak seçildiklerini buyurdu.
Peygamber Efendimiz halkı çok sever ve onlara karşı çok şefkatli davranırdı. O Hazret Müslümanların yaşamındaki eksiklikleri büyük sevgi ve şefkatle bertaraf eder ve şefkatli bir baba misali onlara sevgi gösterirdi. Yüce Allah Tevbe suresinin 128. ayetinde Resulullah'ın müminlere karşı şefkatinin doruğundan söz ederek şöyle buyuruyor: andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.
Bu ayete göre Yüce Allah sadece İslam peygamberini kendi mübarek isimlerinden ikisini, yani Rauf ve Rahim olan çok merhametli ve lütufta bulunan olarak hitap ediyor. Resulullah bizzat halkın arasından seçilmiş ve ümmetinin acısını paylaşırdı. Müslüman liderlerin zorluklar ve acılarda halkın yanında olmaları gibi Resulullah da tüm vücudu ile kendi ümmetine yol gösterip onların hidayeti ve irşat edilmelerinde büyük bir zevk ile yoğun şekilde çalışırdı.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden e-posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni görkemli bir sahne şovuyla icra edildi. Katar emiri açılışta Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladı. İran Spor ve Gençlik Bakanı İran Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldığı sırada oyuncular ve teknik heyet üyeleriyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı reisi isyancıları ve teröristlere desteklemenin Amerikalıların ve batılı ülkelerin çıkarına olmadığını belirtti. İran'ın İsfahan kentinde güvenliği savunan şehitlerin cenaze merasimi dün halkın büyük kesiminin katılımıyla düzenlendi. Tahran'da Settarhan Caddesi'ndeki ayaklanmalar sırasında soğuk silahla vatandaşları terörize eden bir kişi idam cezasına çarptırıldı. Haber kaynakları İran'ın Irak'ın Kürdistan bölgesindeki ayrılıkçı terör gruplarının karargahlarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirdi. İngiltere Büyükelçisi 4. kez İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'ın Tahran'a karşı kararının geçirilmesinde 3 Avrupa ülkesi ve Amerika'nın eylemine tepkisi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsuri.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.